Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, Bir Gariplerin Kitabı programında da sizlerle beraberiz. Efendim öncelikle hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyoruz efendim. Ben Deniz Vahit Göktaş ve her zaman olduğu gibi muhterem hocamız Profesör Doktor Ethem Cebecioğlu hocamızla birlikte bu programı hazırlayıp sunuyoruz. Kıymetli hocamız bu programda bize erken dönem sufilerin hayat hikayeleri, biyografileri, hikmet sözleri ve eserleri üzerinden tasavvufi dersler yapıyorlar. Muhterem hocam, Hakim Tirmizi Hazretleri ile devam ediyorduk. Erken dönem sufilerinden birisi, önemli bir isim. Hakim et-Tirmizi. Hakim Tirmizi'ye göre ruhi faaliyetler ya beşeri çaba veya ilahi inayetle, yani himmetle gerçekleşir. Eğer beşeri çabayla olursa genel olarak, ikinci durumda da özel olarak velayet bahsi söz konusudur şeklinde bir açıklaması var. Allah'ın hukukuna riayet eden veliler, dinin emir ve yasaklarına uymalarının yanı sıra niyeti düzeltme ve nefis murakabesi gibi manevi hallere de dikkat ederler. Şeklinde böyle güzel ifadeleri var Hakim Tirmizi Hazretleri'nin. Dilerseniz bu ifadeleri izah ederek başlayabiliriz kıymetli hocam. Buyurun Sayın Hocam.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bizim ruhi faaliyetlerimiz, yani manevi, ruhi değil de daha ziyade manevi faaliyetlerimiz, ya böyle insan olarak beşeri bir çaba gösteririz, yani kesb ile elde edilir, veyahut da ilahi inayetle vehbiyat, Allah'ın bağışlamasıyla elde edilir. Yani makam kazanacaksınız. Kendi kesbinizle ulaşabileceğiniz yerler var. Ne kadar çalışsanız da elde etmeniz mümkün olmayan haller var. Elde etmeniz mümkün değil. Bu şekilde birinci durumda böyle kendi çabamızla elde etmiş olduğumuz velayet genel velayettir. Allah-u Teala vehbiyat olarak böyle kesme değil de kendi lütfuna dayalı olarak böyle bedavadan al senin olsun dediği bir velayet var. O velayet de vehbidir ve özel velayettir. Velayete âmme, velayete hassa,
yani ikincisi
diye
hususi olmuş oluyor.
İkiye ayırmış oluyor.
Evet.
Bir de şu var, yani buradaki ayırmanın teknik olarak ayırmanın arka planında fakir bize göre şöyle bir ilahi bir adet, sünnetullah olsa gerek. Yani Allah-u Teala meleklerden bir kısmını seçti. Allahu yestefi minel melaikati ruslen mesela. Yeştebike rabbuke diyor. Allah seni seçti diyor. Ondan sonra ve en ihtartuke fistemi' lima yuha. Seni Allah ihtiyar etti diyor. Yani Allah herkese peygamberlik vermiyor. Seçtiklerine veriyor. Böyle çalışayım, gayret edeyim, peygamber olayım. Böyle peygamber olunmuyor.
Yani çok çalışıyor.
Bunun bir hikmeti var arka planında. Allah-u Teala Hazretleri, yani mülk Allah'ın elindedir. Kul innel izzete lillah. Yani Allah'ın elinde olan şey kimine verir? Kimine vermez. Yani yutül hikmete men yeşâ. Dilediğine hikmeti verir, dilediğine vermeyebilir. Mülk de böyle. Yani Allah'ın dilediğine verdiği gibi dilediğine vermemesi de söz konusu. Öyle bir alan var. Allah-u Teala Hazretleri o alanı dar tutmuş. Yani vehbiyat alanına giren, vehbiyat ile yolda yürüyenlerin sayısı Allah'ın seçmesine dair olduğu için az deniliyor. Ama burada bir incelik daha var. Onu da işaret etmekte fayda görüyorum.
Buyurun hocam.
Mesela ben çalıştım bir makama geldim. Ya çalışmam o makamın verilmesine sebep oldu. Ama ben bu durumda bile Allah-u Teala benim için bunu dilememiş olsa ele geçiremezdim ben bunu. Allah dilediği için, yani ne kadar çabam da olsa, verildiyse bir şey, onu da vehbiyat olarak görmek gerektiği kanaatindeyim.
Yani Cüneyd-i Bağdadiyat verilen bir söz var. İşte aramakla bulunmaz, bulanlar arayanlardır. Yani.
Öyle. Gibi yani. O, bu da ona girebilir evet, yani dediğin yani, gibi. Benzer. Yani biz kesbiyat olarak elde ettiklerimiz şeyler yine Allah vergisi şeylerdir. Yoksa Allah vermeyecekse bir ömür boyu istediğin kadar uğraş, vermeyen Allah asla vermez.
Tabii.
Vereceğim diye bir şey yok. Yani Allah-u Teala Hazretlerini siz bağlayamazsınız. İki kere iki dört eder, ben şunu şunu şunu yaptım, hadi Allah'ım bana ver gibi bir durum söz konusu olur. Allah vermeyebilir. Adam 1 milyon lira para veriyor, Allah kabul etmiyorum diyor.
Tabii.
5 kuruş para veriyor, Allah-u Teala kabul ediyor. O da ilginç bir şey.
Tabii.
Onun için para toplanırken böyle camide, cemaatlerde toplu olarak toplanılır. Diyelim ki 7-8 bin lira para toplandı. Orada bir tane fakirin biri yokluktan bir para verdi. Yokluktan, varlıktan değil.
Yoktan verdi.
Verdi de 1 lira. Toplanan para 7 bin lira. O fakirin verdi de hiçbir değeri yok yani. 1 liranın ne değeri olacak ki? İşte onun verişteki sadakati, onun verişteki samimiyeti, ihlası Allah-u Teala'nın o kadar çok hoşuna gider ki Allah-u Teala Hazretleri o hoşuna giden 1 liranın hürmetine beğenmediği 6.999 lirayı da kabul eder.
Evet.
Böyle bir kuantum denklemi, böyle bir bilinmezlik yumağı var. Allah'ın yaptığına, ettiğine insanın aklı ermez. Bu terazi, bu sikleti, bu ağırlığı çekmez. Ziya Paşa terkibi bendinde Sübhane men tehayyara fi sun'ihil ukul. Ey yaptıkları, ettikleri karşısında aklın anlayamayıp boşluğa düştüğü, hayrete düştüğü Allah'ım seni tenzih ediyorum diyor. Sübhane men tehayyara fi sun'ihil ukul.
Evet.
Burada Hakim Tirmizi bunu genel manada kullanıyor. Yani ben şu kadar çalıştım, şu kadar çaba gösterdim, şu kadar gayret gösterdim. Göstermiş olduğum o gayretin neticesinde de bana bu verildi. Ha böyle bir alan var. Peygamber olmayabilirsiniz çalışa çalışa ama alın teri döke döke, ihlasla, samimiyetle amel ede ede bir yere kadar gelmeniz mümkün ve o yere gelmeniz ve onu başarabilmeniz Allah-u Teala Hazretleri tarafından bir makam olarak ödüllendirilir.
Yani Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz ama öyle. Kişiye çalıştığının karşılığı vardır.
Ne yaptıysa o var.
Evet, ben neyse dediğin sen illa mesela.
Mesela diyelim ki hepimiz 5 lira verdik. 5 lira karşılığında diyelim ki biraz maddi düşünelim. Allah sana 10 lira, bana 20 lira, Ebu Zer'e de 30 lira veriyor. Halbuki yapmış olduğumuz yardım 10 liralık bir yardım mesela diyelim. Karşılığında mutlaka veriyor Allah. Ama vermeleri Allah'ın farklı oluyor. Para aynı, yardım aynı. Aynı işi yapıyorsunuz. Niye? O artıran senin kalbindeki ihlas, samimiyet, böyle içten vermek, gönülden vermek, böyle voluntary diyorlar ya, böyle gönüllü veriyorsunuz ve mutlu oluyorsunuz vermekte onunla. Verdim diyorsunuz.
Evet.
Bu gibi haller şüphesiz Cenab-ı Allah-u Teala'nın sünnetullah olarak görmüş olduğumuz kainatı idare etme konusundaki bir davranışıdır. Böyle bir Allah'ın kendi kendine koymuş olduğu kendi bir adetleri var Allah'ın. Onun mahiyetini insanoğlunun aklı çözemiyor. Nitekim Musa Aleyhisselam Hızır Aleyhisselam'la yolculuk yaptığı sırada delinen gemiyi Hazreti Musa anlayamamıştır.
Evet.
İtiraz etmiştir. Öldürülen çocuğu anlayamamıştır. İtiraz etmiştir. Tamir edilen duvarın karşılığında her iş mutlaka bir ücret gerektirir. İşte bunu Hazreti Musa inceliğini farkına varamamıştır, bilememiştir, anlayamamıştır. Ne derseniz deyin. İtirazları da anlayamadığı için. Anlayamadığım yerde itiraz yerine anlayamadığın şeye teslim olacaksın. Bu şuna benzetirim ben. Bir anne kendi çocuğunu döver. Çocuk gelir kendi annesinin bacaklarına yapışır. Halbuki dayağı neden yiyorsun?
Yine de annesine yapışıyor.
Dayak yiyenden yardım gelecek. Dayağı kim atıyor? Ondan yardım gelecek.
Evet.
Onun için fırtınanın gözüne dalmak Noktay-ı Süveyda çok büyük önem arz eder. O hırkın, tayfun böyle dönüyor, hortum tam ortasında böyle sıfır enerji vardır. Bir tüyü atarsınız aşağı iner. Tam ortası. Ona fırtınanın gözü diyorlar.
Evet.
Yani the ace of hurricane. Fırtınanın gözü. Orada şey yoktur. Efendime söyleyeyim. Herhangi bir hareketlilik yoktur.
Hareketlilik
hiç.
Yok.
Merkez hareketsizdir. Daire. Çevre hareketlidir. Tam ortası noktadır. Dairenin küçülmüş halidir. Orada sıfır hareket, sıfır zaman vardır. Zaman da yoktur orada.
Evet.
Bu ilahi adetullah, sünnetullah, insanın, beşerin kavramasının üzerinde bir olaydır. Bunu böyle bir matematik hesaplara göre belli formüllerle formüle etmek mümkün değildir.
Yani iki kere iki ile de dört etmeyecek.
Onun için bunun farkına varan, Allah-u Teala'nın kainatı bu şekilde idare etmesinin farkına varan fizikçiler kuantum fiziğini geliştirmişlerdir.
Evet.
Siyahın içinde beyazı aramak. Beyazın içinde siyahı aramak. Şerde hayır, hayırda şer. Kuantum ikilemler bunlar. Aslında aynı şey. Siyah beyazın aynıdır. Beyaz da siyahın aynıdır. Beyaz siyahın, siyah beyazın aynıdır. Ayn öz.
Evet.
Beyaz siyahtan gelir. Siyah da beyazdan. Gece gündüzden, gündüz de geceden gelir. Tûlücü leyle finnehâre ve tûlücü nehâre filleyl. Gündüz geceden çıkar gelir. Gece de gündüzden çıkar gelir. İkisi de var. Hangisi doğru? İkisi de doğru. Bu fizik hesaplarına göre,
evet,
denklemlerine göre bu bir yanlışı ifade ediyor. Bu bir yanlışı ifade ediyor. Ama bu yanlış bütün kainatta var. O zaman yanlış değil. Bizim aklımızın ermediği bir üst seviyede doğru. Profesör Michio Kaku'nun Olanaksızın Fiziği adlı eserinde bu kuantum evrenini anlatırken zikrettiği sözlerde kaostaki ahenk ifadesini kullanır.
Evet.
O sözler arasında, hı-hı, kaosta, kargaşa içerisindeki düzen. Kargaşa görüyorsunuz. Düzen var.
Orada bir düzen var.
Kur'an-ı Kerim'de diyor وَلَوْلَا دَفْءُ اللّٰهِ النَّاسِ بَعْدَهُمْ بِبَعْدٍ لَفَسَدَتِ الْاَرْضِ. Yeryüzünde savaşlar olmasa yeryüzünün düzeni bozulurdu diyor. Savaş kaoslu değil mi?
Tabii.
Kaos. O kaos olmadıkça düzen gelmez diyor. Sular bulanmadıkça durulmaz diyor. İşte bizim hayatımızda da bakıyorsunuz hayatınızın bir zorlu dönemleri geliyor hakikaten. Hazreti Yusuf Aleyhisselam kuyuya atılıyor. Babasıyla buluşana kadar bir rivayete göre işte 25 sene, bir rivayete göre 35 sene. 40 sene de diyenler var.
Evet.
İnnehu men yettaki ve yasbir fe innallaha la yudî'u ecrel muhsinin. Yani galü e inneke le ente Yusuf. Ey Yusuf sen misin diyorlar. Sarayda karşılaşınca.
Evet.
Çünkü kimsenin bilmediği bir olay söylüyor. Ha demek ki Yusuf bu. Yusuf bilir bu olayı. Sen misin yoksa? Diyor ene Yusuf diyor. Haza ıhî. Bu da kardeşim Bünyamin diyor. İnnehu men yettaki ve yasbir fe innallâhe la yudî'u ecrel muhsinin. Kim? Takvalı yaşamaya. Yani Allah'ı takva demek bana göre, fakire göre Allah'ı ciddiye alarak dini yaşamak. Bugün Müslümanlar Allah'ı ciddiye alarak dini yaşamadıkları için ne doğru dürüst zikir çekebiliyorlar ne de doğru dürüst namaz kılabiliyorlar. Bana göre Allah'a Rabbim ben seni ciddiye alıyorum. Sen önemlisin. Bilinci içerisinde ibadet etmektir. O zaman davranışlar değişiyor.
Takva bu yani.
Tabii. Sami Efendi gibi olursanız hep düz üstte oturuyor.
Evet.
Mesela oralardan başla. Bir sürü bir hikaye artık konuşulabilir. Kim takvalı olur? Bir de arkasından da sesini çıkarmaz. Başına gelen bela Allah'tan gelmiştir. Belayı insanlara anlatmak demek Allah'ı kullara şikayet etmek demek. Etmiyorsun. haline razı oluyorsun, boynunu büküyorsun. Bir yandan da Allah-u Teala'ya saygıyla ibadete devam ediyorsun. İşte bu gibi muhsinlerin, ihsan sahiplerinin ecrini, bu yaptıkları amellerin karşılığını Allah boşa çıkarmaz. Hmm. Ya.
Evet.
Çok önemli.
Çok hocam. Çok.
Böyle bir Allah dostu vardı. Allah rahmet eylesin, iyi bir insan. Rahmetlik Münir Dereman Hazretleri'nin de yetiştirdiği bir zat. Arkadaşımız işte çekleri kaybetmiş. Çantasından düşürmüş. Efendim söyleyeyim, yaklaşık 2,5 milyon liralık çek. 500 düşürmüş çantasından.
Evet.
Bu muhterem zata müracaat ettiler. Nasıl bulabiliriz? Bana bir nasıl yardımcı olabilirsin deyince, o da olur dedi. Bana bir 15 dakika, 20 dakika müsaade. İşte yaptığı işte namaz kılıyor. Kıldıktan sonra secdeye kapanıyor. Secdede diyor ki, Ya Rabbi, bu sene senin kuşlarına haftada iki defa yem dağıtacağım diyor. Böyle bir söz de veriyor Allah'a. Bir evet. Adak alıyor yani.
Evet.
Yalvarıyor. Kendi alemine giriyor. Ondan sonra göreceğini görüyor. Diyor ki, ya senin şeyi bulmuş diyor birisi. Ufak boylu, şişman, kabak kafalı bir adam diyor. Ama diyor, teslim etmek üzere müracaat et, bir yerlere müracaat ediyor diyor. Ve 3 gün sonra da gelecek diyor para diyor. Bunu öyle söyleyince parası kaybolan arkadaş da diyor ki, ya 3 gün beklete beni. Allah hayal var da 1 saat içinde gelsin. Dur bakayım onu da deneyeyim diyor. Ondan sonra bir 15-20 dakika falan kayboluyor. Yani bana müsaade. Ya telefonla görüşüyorlar o kadar.
Sadece telefonla görüşüyorlar.
Namaz kıldıktan sonra diyor ki, 1 saat içinde arayacak adam seni diyor. Evet, 1 saat içinde telefonu bekle diyor. Hocam vallahi billahi dedi. 1 saat geçmeden telefon geldi. Alo, evet. Siz bu musunuz? Evet buyuz. Bu kadar bir çek bulduk falan filan vesaire. Ve para geldi diyor. Getiren adam baktık diyor, ufak boylu, şişman ve kabak kafalı diyor.
Evet, tam tarif edildiği gibi.
Yani. Tarif edildiği gibi. Ama neyi kullanıyor bakın. Burada Allah'ın önünde secdede ağlıyor. Adak adıyor. 2 rekat kendinden geçerek, uçarak namaz kılıyor. Ne diyor? Bunu yapar, bunu yapmasa da Kur'an'a uygun. Ya eyyühellezine amenü istahinü bis sabri ve salah diyor.
Namazla.
Namaz diyor. Hmm. Sabrederek ve namaz kılarak Allah'tan yardım isteyin. Yani Allah, Ya Rabbi bana yardım et demek ayrı. Sabrederek ve namaz kılarak istemek ayrı. Namazı vesile kılıyorsunuz. Ve betegû ileyhil vesilete. Allah'a ulaşmak için böyle vesileler arayınız. Arayın. Vesilelere yapışınız sımsıkı. Sabır bir vesiledir. Salih insanlar da bir vesiledir.
Evet.
Salih insan dua eder, duası kabul olur falan. Yoksa salih insanlardan istemek, işte şeyhlerden, müritlerden istedikleri, şeyhim, çocuğum yaramaz bir dua et diyor değil mi? O kadar.
Tabii.
Dua ediyor, Allah kabul ediyor, iyileşiyor. Şeyhler Allah değil ki. Ama Allah'ın salih kulu, duası makbul bir zat. Onlardan dua etmemiz lazım. Onların dualarıyla o kabul olması anlıktır. Hemen anında kabul olur. Hayatımızda da bunun pek çok örneklerini gördük.
Evet.
Boşuna gidip de dua istemiyoruz. Bir sebebi var. Dışarıdan bakıyorsun. Sanki yarım ağızda dua ediyormuş gibi duyguya kapıldım hocam diyor. 2 saat sonra bakıyor, ortalık toparlanmış. Akıl sır ermiyor.
Akıl sır ermiyor.
İşte bu gibi kesbiyat ve vehbiyat alanına dair konuşulacak sözler de Allah-u Teala'yı bir iyilik, bir salih amel işledi, şu kadar sevap ver diye Allah bir kurala bağlı değildir. Bakarsınız bir gayri hisap verir.
Vermeyebilir.
Bir Kadir gecesinde hakkını verebilirsen bir gecenin karşılığında 81 yıllık sevap verebilir. Ama dediğimiz gibi burada kul oturduğu yerde fazla bir şey yaptığı yok. Yani Allah bir makam veriyor ona. Nereden? Vallahi ben de bilmiyorum diyor. Yani evet, bir makam verildi ama bana niye bu verildi bilmiyor adam. Tepeden tık geliyormuş. Tepeden gelme, bilemiyorsunuz. Allah'ın hukukuna riayet eden veliler, dinin emir ve yasaklarına uymalarının yanı sıra niyetlerini düzeltmek, yani sadık olmak, kendi nefislerini murakabe etmek, efendim söyleyeyim, emre uymak, yasaklara uymak, takva, efendim söyleyeyim, zikir, fikir vesaire, bunlara dikkat ederler. Gerçekler Allah'ın dostlarıysalar, Allah'ın lütfuyla veliliğini en yüksek derecelerine ulaşırlar. Onlar her zaman iyi iş yapmayı adet edindiklerinden dolayı Allah onları hataya düşmekten korur.
Allah
çünkü tabii Allah korur. Çünkü iyilik yapma kendilerinde tabii bir meleke haline gelmiştir. Nitekim Ahmet Amiş Efendi'nin bir sözü var. O sözünde diyor ki, siz güzel bir amel işlersiniz diyor. Size güzel bir elbise giydirilir diyor. Ve o işlediğiniz amel sizde adeta bir meleğe dönüşür diyor. Ve o amelin sayesinde işleriniz kolaylaştırılır. Hani mağarada hapis kalan üç kişi mağara yaptıkları hadisi. Üç tane güzel işten dolayı mağaradaki taş aralanıyor, çıkıyor.
Evet.
Sahih Buhari'de ve Müslim'de hadis anlatılıyor. Şu salih amelle şey yapmak, vesile edinmek yani dediğin gibi.
Allah'a dua ediyorlar.
İşte bunun buna benzer bir şekilde siz salih amel işlerseniz Allah-u Teala Hazretleri üzerinize elbise ve o salih amel sizde diyor bir meleke haline, yani bir tür meleğe dönüşür diyor salih amel. Bu dünyada da korur, ahirette, kabirde de, sıratta da korur diyor.
Evet.
Senin salih amelin. Ama kötü bir amel işlersen üzerine giydirilir.
O da bir elbise.
Ve o da şeytani bir meleke meydana getirir diyor.
Evet.
Hani ben iyi ameller istendiği zaman melekler toplanır, melekuti bir güzellikler olur diyor konuşuyorduk ya.
Tabii.
Aynı bunun gibi. Kötü amel işlendiği zaman da kötü koku çıkar. Güzel koku çıkmaz. Şeytanlar gelir, melekler kaçar. Şeytanların olduğu yere de bereketsizlik gelir.
Bereketsizlik.
İşte Ahmet Amiş bunu anlatmaya çalışıyor.
Evet. Allah razı olsun hocam. Ağzınıza sağlık. Kıymetli dinleyenler, programımızın birinci bölümünün sonuna geldik. İkinci bölümde tekrar birlikte olacağız inşallah. Efendim şimdi kısa bir ara. Kıymetli Arkam Radyo dinleyenleri, programımızın ikinci bölümünde tekrar birlikteyiz. Muhterem hocamız Hakim Tirmizi Hazretleri'nin hayatından ve hikmet sözlerinden bahsediyorlar. Kıymetli hocam, Hakim Tirmizi Hazretleri diyor ki, Allah'tan ilham alan veli, yani muhaddes, mükellem, gerçek anlamda bu dereceye sahip olunca aldığı bilgilerin doğruluğundan emin olur. Yani Cenab-ı Hak'tan ilham geliyorsa bir veliye, eğer gerçek anlamda bu dereceye sahipse, yani velayet derecesine sahipse, bilgilerin doğruluğundan emin olur. Şeytan vahye yanlış bilgiler karıştıramadığı gibi, nefis de velinin ilhamını bozamaz. Velilik de peygamberlik gibi kesbi olmayıp, İlahi bir lütuftur. Ancak peygamberlerin Allah'tan aldıkları tebliğ etme görevleri bulunduğu halde velilik tamamıyla özel bir mahiyet taşır. Bundan dolayı peygamberin mucize gibi bir delile ihtiyacı olmasına karşılık velinin böyle bir delile ihtiyacı yoktur şeklinde. Yani peygamberlik delildir, velilik ise kendisi delildir şeklinde ifadesi var Hakim Tirmizi'nin. Dilerseniz bu ifadeleri izah ederek, yani daha böyle anlaşılır hale getirerek de devam edebiliriz kıymetli hocam. Buyurun sayın hocam.
Bismillahirrahmanirrahim. Allah'tan ilham alan veli, bunlar muhaddes olur. Hani sezgi, içe doğuş.
Evet.
Ve mükellem, kendisine konuşulmuş olur. Bu ümmetten muhaddesun vardır diyor. Mesela Hazreti Ömer bunlardan biridir diyor hadiste. Bir de mükellem, kendisine konuşulan. مَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُكَلِّمُهُ اللّٰهُ ayet-i kerimesine göre مَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُكَلِّمُهُ اللّٰهُ Allah bir beşere üç şekilde konuşur. Vahiy, perde gerisinden veya Resul'ü göndererek. Ama yükellim kelimesi var, konuşmak. peygamberleri konuştuğu gibi peygamber olmayanlara da Allah konuşurmuş. Ayet böyle söylüyor.
Evet.
Peygamberlere gelen illa vahyen peygamber. Tamam peygamber. Ama ikincisi var, üçüncüsü var. Ya perde gerisinden konuşur. Bu da evliyalar. Yani temiz insanlar, salih insanlar. Hazreti Ömer mesela radıyallahu anh muhaddes olarak zikrediliyor. Sezgisi ve Hazreti Ömer 21 tane konuda hüküm vermiştir. Ve Kur'an-ı Kerim Hazreti Ömer'in bildirdiği şekilde ayet inmiştir. Buna muvafakat-ı Ömer deniliyor biliyorsunuz. Evet. Meşhur. Ve Hazreti Ömer sert bir insan. O sertliğine karşılık böyle bir başka sahabe Hazreti Ömer'i görüyor. Başka bir yerden gelmiş. İlk defa Hazreti Ömer'le görüşüyor. Müslüman oluyor. Bakıyor ki Hazreti Ömer camide namazdan sonra hüngür hüngür ağlıyor. Halife Hazreti Ömer. O sert insan. Öylesine ki diyor ki sözde bir çocuğun ağladığı gibi ağlıyor diyor. Hani bir bebek annenin kucağında ya Rabbi hepsi mahvettim. Böyle bir çocuk yani ufak bebek ağlayışı gibi ağlıyor.
Evet.
Ve ufak bebek refleksleriyle dua ediyor Allah'a diyor. Ya bu sinirli, öfkeli, gazaplı Ömer dedikleri bu mu diyor. Şaşırmış adam. Yani en merhametliden daha merhametli bir kalbi sahip. Gözünün, sağ gözünün altında aşağı doğru siyah bir çizgi. Sol gözünün altında da aşağı doğru siyah bir çizgi vardı. Niye?
Ağlamaktan.
O cahiliye döneminde kız çocuğunu toprağa gömmüş diri diri. Allah affetmesine rağmen, afallahu amma selef ayet-i kerimesine rağmen, Allah affetmesine rağmen Hazreti Ömer hala onun azabını yaşıyor. Allah affetmiş. Cahiliyede, bilmediği zaman.
Evet.
Cahillikle yapmış. Allah affetti mi onları diyor. Ayet olmasına rağmen o kadar çok ağlamış ki sağ gözünün altında göz eseri hep böyle aktığı için, sol gözünden de aktığı için iki gözünün altında siyah gözyaşının oluşturduğu iz, gözyaşı izi varmış. Muhaddes işte bu.
Evet.
Yani sezgi gücü. Allah-u Teala böyle nasip ediyor. Öyle yapıyor. Bu gibi kimseler, salih ameller dediğimiz gibi bir meleke olarak veyahut da bir elbise, güzel koku, meleklerin etrafına toplandığı bir güzellik olursa şeytanın müdahalesi azalır.
Azalıyor. Evet.
Ve dolayısıyla o velinin kalbine gelen ilham bozulmaz. İlhama tesir etmez. Çünkü ilhama şeytanların katkısı vardır. Eğer ameliniz sağlamsa, kuvvetliyse katkısı az olur şeytanın. %100 korunmuşluk velinin şeyinde, ilhamında %100 korunmuş velilik yoktur.
Yok.
Korunmuş ilham yoktur. Vahiy %100 korunmuştur. Ve hafiznaha min kulli şeytanin marid. Her inatçı şeytanın şerrinden vahyin geliş yolu korunmuştur.
Evet.
Yani nefis velinin ilhamını bu yüzden bozamaz. Amelindeki salih, ondan sonra ihlas, sıdık, vefakarlık, efendim söyleyeyim amelindeki ihsan, kalite yönünden Allah-u Teala onlara gelen ilhamları da büyük ölçüde korumuştur. Diyor ki velilikte peygamberlik gibi kesbi olmayıp lütuf gereğidir diyor. Bir önceki derste konuştuğum gibi evliya olmak da Allah'ın lütfudur.
O da bir lütuf.
Ama kesb gerekiyor, çalışmak gerekiyor. Her çalışan evliya olur mu? Hayır olmaz. Allah lütfederse evliya olur. Etmezse olamaz. Ancak peygamberlerin Allah'tan aldıklarını tebliğ etme görevleri bulunduğu halde peygamberlerin, velilerin böyle kendilerine gelen ilhamı insanlara duyurma diye bir görevleri yoktur. Peygamberlerin aldıklarını tebliğ etme görevi olduğu için vahyin tam korunması lazım. Şeytanın saldırısından muhafaza edilmesi lazım.
Evet.
Ve İşte ve hafiznaha mümkünli şeytanin maridin. Her inatçı şeytanın şerrinden vahyin geldiği gökler. Edikat sema, semadan geliyor. Tabi bu gördüğümüz, gözümüzle gördüğümüz gökyüzü değil. Kalbimizin içindeki maneviyat seması bu.
Aklın seması.
Aklın seması.
Katmanları.
Ya katmanları. Evet. Soğan katmanları gibi.
Evet.
Bu nedenle peygamberler mucizeye, mucize gibi kesin bir delile ihtiyacı vardır. Ama evliyaların insanları inandırma problemi olmadığı için mucizeye ihtiyacı yoktur.
Yoktur.
Ama kerameten onlara ikramen keramet verilir.
Evet.
Peygamberlik delil iledir, velilik delildir.
Kendisi delildir.
Tabii. Veliliğin kendisi delildir. Hakim Tirmizi'nin görüşleri.
Görüş.
Hakim Tirmizi'ye göre veli ile Allah arasındaki ilişki, sevgi, gözetim ve inayet esasına dayanır. Yani Allahü Teala Hazretleri kuluna murakabe eder, kontrol eder, gözetir ve ona yardım elini uzatır. Yani kul Allah'ı, Allah kulu seviyorsa Allah'ın mutlaka bir gözetimi, koruması vardır. Mutlaka. Veliler hayrın ve faziletin canlı timsalleridir. Veliler hayrın ve faziletin canlı timsalleridir. Hak için yaşarlar ve kendilerini Allah'a hizmete adarlar. Velilik tabiatı gereği zamanla sınırlı değildir. Peygamberlik zamanla sınırlı. Peygamberimiz en son peygamberdi, bitti peygamberlik. Her zaman veli bulunur. Ama her zaman peygamber bulunmayabilir. Peygamber gelmedi ki ümmetlere hesap sorulmayacaktır biliyorsunuz.
Tabii.
Ayet-i Kerime'de de Cenab-ı Allah peygamber göndermediklerimize hesap yoktur mahiyetinde ayetler var. Ama evliya her zaman olur.
Peygamberlik nihayete ermiş ama velayet kıyamete kadar devam edecek.
Hakim Tirmizi'ye göre veli semadaki ilahi kemalatı yeryüzüne yansıtır. Semadaki kemalatı yeryüzüne yansıtır.
Kişiye veli deniyor.
Evet. Veli.
Evet.
Bu tabii Hakim Tirmizi'ye göre bu şekilde bir velilik değerlendirmesi var. Kavram olarak böyle bir açıklama var. Bunlar genellikle Hatmül Evliya diye bir kitabı var. Orada geniş geniş anlatıyor ve orada dikkat çekiyor. Halbuki yani 176 tane, 167 tane konuya cevap vermemiş mesela Hatmül Evliya'da. Bakıyorsunuz ondan daha ince olabilecek konular. Adı dalmış.
Dalmış.
Bu da bir manevi işaretle yazıldığını gösteriyor Hatmül Evliya.
Evet.
Bu gibi süper zatların yazdığı eserler hep bir manevi işaretle.
İlham.
O kadar. İşte Mevlana Hazretleri diyor, yahu 3-5 günden beri hiç gönlüme bir mısra düşmedi diyor. Hiçbir şey gelmiyor. Şiir gelmiyor diyor içime, kalbime. Acaba yediğim lokmalarda böyle bir haram mı var diyor. Engel yani.
Evet, o da çok...
O da farklı bir şey. O da ilginç bir şey. Onu da düşünmek lazım. O da farklı bir şey.
Evet.
Diyor ki Hakim Tirmizi Hazretleri, nasıl bir Hatemül Enbiya, yani peygamberlerin sonuncusu varsa bir de Hatemül Evliya, evliyaların sonu var. Son veliyi var. Hatemül Evliya sadece velilerin en sonuncusu değil, aynı zamanda makamı en yüce, mertebesi en yüksek olanıdır. Yani mertebesi en büyük olan veliye Hatemül Evliya denilir. Hakim Tirmizi'nin velilik konusunda ortaya koyduğu bu görüşler kendisinden sonra mutasavvıfları geniş ölçüde etkilemiştir. Özellikle Muhyiddin Arabi Hazretleri Hakim Tirmizi'nin bu velilik nazariyesine çok üzerine düşmüş ve açıklamaya çalışmıştır. Tabi bunlar tasavvufun şey konuları. İnce, hassas, konuları.
Evet.
Yani manevi hiyerarşideki yapılanmanın özelliklerini biz burada anlamaya çalışıyoruz. Bir maneviyatta bir hani başbakanlık var, bakanlık var, genel müdürlük, müdürlük, daire başkanlığı, şeflik, memurluk falan böyle bir şeyler var ya. Bunun gibi bir hiyerarşi var maneviyatta. bunun mahiyetini anlatmaya çalışıyor.
Evet.
Ve bunun mahiyetini anlatırken de kendisi yeni bir şeyler getirerek izah etmeye çalışıyor. Bunu yaparken de tabii Kur'an-ı Kerim'in ruhuna aykırı herhangi bir şey ifade etmiyor. Yani Kur'an-ı Kerim'in ruhuna uygun olarak söylemlerini geliştiriyor. Hakim Tirmizi Hatmül Evliya ve İlelüş Şeria adlı eserlerinde iki eser, İlelüş Şeria ve Hatmül Enbiya adlı eserlerinde ileri sürdüğü fikirleri yüzünden suçlanmış. İnsanlar anlamamışlar. Tirmiz şehrinden bu çıkarılsın denmiş. Yani anlaşılamadığı için suçlanma durumuna düşmüş.
Suçlanmış.
Yani dışarıdakiler bu konuları anlamadığı gibi vahidçiyim, içeridekiler de anlamıyor.
Evet.
Çünkü çok ince, çok hassas, çok denge bir yapı var bu fikirlerde.
İrfan seviyesi yüksek olmasına rağmen yine de böyle bir
anlayamıyor insanlar.
İthamlara maruz kalmış ya. Yani.
Ya sufilerden de eleştirilmiştir. Ben katılmıyorum demiştir falan. Yani onlar da aynı şekilde bir işi yok.
Tabii.
Yani şehirden kovun demişler. Demişlerdir ki velileri nebilerden üstün görmek hiç kimsenin bilmediği, hiç kimsenin duymadığı tarzda Allah sevgisinden bahsetmek, eserlerine mevzu hadisleri almak ve bid'atçılık yapmak. Suçları bu.
Evet.
Bid'atçı, efendim söyleyeyim, mevzu hadisleri almak, Allah'ı anlatırken Allah sevgisini herkesin bildiği şekilde değil, bilmediği şekilde anlatmak. Tasavvuf erbabında biliyorsunuz bu vardır.
Var.
Yani Fahrettin Raki'nin Lemahatını okuyun. Aşk felsefesidir. Anlattığı aşktır. Allah aşktır.
Evet.
Onu dikkat edin. Akıl yoluyla anlatarak indirgeyici bir yaklaşımla anlatıyor. Tabii karşıdaki insanlar ne kadar anlayabilir? Ve siz ne kadar anlatabilirsiniz? Bu konuda hepimiz muzdaribiz. Tasavvufun pek çok konularını biz maalesef anlatamıyoruz.
Evet.
Yani anlamasını umduğumuz, beklediğimiz insanlar dahi anlamadığını görebiliyoruz icabı halde. Bunu yaşayarak gördük yani.
Evet.
Hayatımızda sen de gördün.
Evet.
Bir de veliler peygamberlerden nasıl üstün olur? Yani nebi işte Allahü Teala Hazretleri velileri şey yapar. Yani çalışır, çabalar. Velilik öyle elde edilir. Peygamberlik de hazır elde edilir.
Ve
birisi emek mahsulü olduğu için peygamberlerin velilik yönü peygamberlerin peygamberlik yönünden daha üstündür. Dikkat edin. Peygamberin veliliği. Yoksa bir evliya herhangi peygamberden üstün olamaz. Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin bir sözü, onu naklediyorum.
Hı hı.
Diyor ki bir evliyanın 1000 yıl ömrü olsa, 1000 yıl ibadet etse, mücahede yapsa, yani uzlete çekilse, zikir fikirle meşgul olsa, riyazatla meşgul olsa 1000 yıl, sıradan bir peygamberin ayağının topuna bile varamaz diyor.
Mümkün değil.
Mümkün değil. Farklı bir alan. Yani hiçbir veli, hiçbir peygamberden, ama peygamberimizin diyelim ki peygamber değil mi?
Velayet yönü.
Bir velayet yönü var, bir de peygamberlik. Nübüvvet ve velayet yönü var.
Evet.
Ha, peygamberimizin velayet nülü, işte çalışıyor, çabalıyor, namaz kılıyor, ayakları şişiyor, her gün oruç, 2 günde bir yemek yiyor, koşuşturuyor, uyumuyor, secdelere kapanıyor, ne bileyim Kur'an okuyor, hizmet ediyor, İslam'ı anlatıyor, savaşıyor, yetimleri, fakirleri kolluyor, Ashab-ı Sofya'ya bakıyor, İslam'ı anlatıyor, irşat yapıyor, Kur'an-ı Kerim'i, vahiy katiplerini yazdırıyor, Medine sitesini yönetiyor falan, bir sürü bir şeyler var peygamberimiz. İşte bu velayet yönünü bu ter dökerek elde etti.
Evet.
Bir üstünlük var ama ter döküyor. Çabası var. Peygamber olması için bir çaba harcar mı? Yok.
Yok.
Geldi be peygamberimiz. Onu seçti Allah. La yüsselen ma yefal ve hum yüselun. Allah yaptığından, ettiğinden hesaba çekilmez. Ama sizler yaptıklarınızdan ve ettiklerinizden hesaba çekileceksiniz diyor. Sorgulayamazsınız. Hiç unutmam. Kelam hocamız, o da emekli oldu benim gibi. Elinde şöyle bir not defteri. fakültenin bütün odalarını dolaşıyor. Bu da tabii güzel. Danışarak iş yapmak çok önemli. Menisteşâre lâ yendem. Danışarak iş yapan pişman olmaz.
Evet.
Bana geldi dedi ki, ya Ethem Hoca sen tısavvuf hocasısın dedi. Nübüvvet ile alakalı, peygamberlerle alakalı. Ne gibi anlaşılması zor konular var dedi. Yani diyeceksin bana, ya peygamberlere vahiy geliyor ama vahyin geliş mahiyeti Kur'an-ı Kerim'de ne kadar anlatılmış? Az önce anlattık değil mi?
Tabii.
Yedi kat semadan iniyor, meleklerin müdahalesi var. Melekler diyor ki gökyüzünden haber almıyoruz. Muhammed gelmiş, Muhammed'e vahiy inmeye başlamış. Gök kapıları bize artık kapandı diyor.
Evet.
Ya ve onlara bir Necmi Sakıp atılır. Ateşli bir meteoroid neyse artık. Atılır ve kovulur gökten diyor. Nedir onun mahiyeti? Onları bilmiyoruz. Vahyin geliş yolu korunuyor. Bu gibi konular Kur'an'da anlatılmış. Vahyin geliş yolu nasıl acaba? Bu gibi peygamberlerle ilgili ben de 7-8 tane şey yaptım, anlattım. Dedi ki bu 7-8 tanesinden bu saydı, şunların cevapları var dedi. Şunları düşünmem lazım dedi. Her odaya dolaşıyor. En sonunda sordum. Bir peygamberlikle ilgili sorulabilecekler. Yani hani bizim şey yayınladı ya, sorularım Allah'ım diye bir kitap.
Sorularım var Allah'ım.
Kimindi?
Soner Duman.
Bir de şeyin vardı bizim.
Lütfi Arslan.
Evet. Aynı onun gibi. Allah hakkında sorulmaz ama var. Yani kelam hocası imanla ilgili bir takım sorular gelirse onlara cevap vermesi gerekiyor. Problem tespiti yapıyor. Okulda o zaman iyi hatırlıyorum 135 tane öğretim üyesi vardı. O zaman Ankara'yla hatta. Şimdi 500'ü buldu. Bulduğu problematik sayısı 100'ü geçmişti. Yani kendisi düşünüyor, bulamıyor. Düşündüğü halde bulamıyor. O problemleri bulamıyor.
Tabii.
Bana birisi problem arz etsin de ben üzerine kafa yorayım ve anlamaya çalışayım.
İstişare.
Bir akademisyenin yapması gereken işlerden birisi de budur. Kendi alanımda mesela ne yapacağız? Ben murakabeyi yazıyorum değil mi? Murakabeyi işte anlatacağız arkadaşlara tek tek. Bununla ilgili siz ne dersiniz? Bakın bu kavram böyle anlatılıyor. Bununla ilgili sizin görüşünüz ne? Kelamcı bir başka açıdan yaklaşır. Tefsirci başka, hadisçi bir başka açıdan yaklaşır. Herkes kendi bir bakış açısıyla bakar. O kadar çok bakış açıları olur ki bazı bakış açıları bizi hakikate daha kolay götürür.
Açılım sağlar.
Bizde açılım, fütuhat sağlar. Bizde bir kıvılcım çakmasına sebep olur. Ve anlayamadığımız bazı konuları problem diye sunulan şeylerin içerisinden daha iyi anlar hale gelir, daha kolay anlar hale geliriz.
Evet.
Ahmet Bey bunu yaptı. Yüzden fazla nübüvvet konusu. Ben de mesela bir murakabe, utanmadan, sıkılmadan, böyle şeylere kapılmadan, böyle bir takım duygulara kapılmadan, mütevazi bir şekilde o da bu konuda ne diyorsunuz mesela?
Evet.
Ondan sonra velilik konusunda ne diyorsunuz mesela? Mürşit size göre neyi ifade eder? Efendim söyleyeyim, bir şey meselesi, mesela fakir meselesi, miskinlik meselesi neyi ifade eder? Ondan sonra uzlet, insanların ayrı kalmak, bu konuda sizin görüşünüz ne dersiniz gibi böyle soruları, yani bilen veya bilmeyen, konunun alakalı olanını, alakalı olan kişilere de olmayan kişilere de soruyorsunuz. Bu içinde bulunduğumuz tasavvuf disiplinini güçlendirir. Bu şekilde bir çalışma yapan tasavvuf akademisyeninin varlığını duymadım, ben de yapmadım.
Yani kabul, ben duymadım. Kabul eden, reddeden değil mi? Herkese soruyor.
Yok o değil. Yani mesela diyor ki fakir ile ilgili sen kelam hocasısın. Bizim tasavvuftaki fakir anlayışı şu, bir sayfa okuyorsun. Evet. O da dinliyor. Dinledikten sonra bunların çerçevesinde senin kafanda ne gibi soru işareti oluştu? Bana söyleyebilir misin? Diyeceğiz. Evet. Ve onları yazacağız. Yazdıktan sonra biz onun üzerine kafa yoracağız.
Evet.
Bu soruları biz sorup biz cevaplamazsak, oryantalistler, batılı müsteşriklere soru sorarlar. kendi kafalarına göre cevap verirler ve Türkiye'deki bazı ilahiyatçı akademisyenlerin kafasını çelerler, yoldan çıkarttırır, sapıttırırlar. Bunları biz defalarca bu oyunu gördük. Batılı emperyalistlerin mayın eşekleri çok.
Evet, maalesef. Evet, Allah razı olsun hocam. Ağzınıza sağlık. Muhterem dinleyenler, hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Efendim, bir programın daha sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın efendim.